24. Kötülüğün hayatta idrak edilmesinin eksikliğini yaşarız. Eğer bir şey hakkında şu anda endişelenirsem o zaman uyuyamam değil mi? Rabaş'ın bir örneği gibi gecenin bir yarısında size eviniz yanıyor diye bağırırlarsa hemen yataktan fırlarsınız. Problemimiz bizim yanıyor olduğumuzu anlamamızdandır ve sadece saran ışık bizi kurtarabilir. Sırasıyla saran ışığı sadece şimdi alabilirim. Test çalışırken, niyetime, arzuma ve talebime göre. Çevreleyen ışık dışında burada başka alabilecek hiçbir şeyim yok. Daha çok ya da daha az sayıda reşimot, 6 cilt, 20'den fazla bölüm hiç önemli değil. Beni kurtaracak olan saran ışığı buradan çıkarmalıyım. Ancak problem şu ki yanıyor olduğumun farkında değilim. Bunu anlamak için kendi irademin aksine yalvarmalıyım ki saran ışık bana tehlikede olduğumu göstersin. Eğer içimde gerçekleşiyorlarsa okuduklarıma alışmaya başlarım. Bu kitapta tarif edildiği gibi Yaradan'a ihsan eden içsel bir eylemde bulunuyorum. Ve eğer onun içinde olmayı istemeyi hayal edersem de içinde olurum. Bu zaten bir duadır. Şu anda bana saran ışığı göndermeni istiyorum dememe gerek yok. Gerekli değil. Bu eylemin içinde olmayı, içimde meydana gelmesi için istemem yeterli. Bu saran ışığı üzerine çağırandır. Örnek olarak, bir çocuk oyuncaklarıyla sanki oyuncak değil de babasının el aletleriymiş gibi oynuyor. Çocuğun küçük tahtadan bir çekici ve buna benzer şeyleri var ve onlarla yetişkinlerin yaptığı gibi yaptığını düşünüyor. Aynısı bizim için de geçerli. Grup, dünya klişesi ve niyetler gibi açıklamalarla kafamızı karıştırmamamız gereklidir. Hayır, tartışılana bağlanmak istiyorsan bu yeterlidir. Bu yüzden biz kural olarak negatif şeyleri çalışmayız. Örnek olarak kapların parçalanmasını genellikle sadece belli nedenlerle tartışırız. Diyelim ki 9 av sabahında. Genellikle parçalanmayı çalışmayız. Neden? Çünkü saf eylemleri çalışmayı deneriz. Konunun içine karıştığınızda çocuk gibi içinde kalmak istersiniz. Bunu istiyorum. Neden? Sadece yap. Sana ne verecek? Bilmiyorum. Bu manevi seviyelerde olmak ne demek? Bilmiyorum. Ve bu saran ışığı uyandırmak için yeterlidir. Sadece içinizde olan arzuyla hissetme durumunda tüm grubu buna bağlayabilirsiniz. Tüm dünyayı bunun içine getirmek istersiniz. Herkesin tek bir eylemle nasıl bağlanacağını hissetmek istersiniz. Siz zaten bir şekilde bunun içindesiniz. Bunun içinizde olması arzusunu hissederek metin boyunca akıyorsunuz. Sadece bu koşul gerçekleşiyorsa gelişebilirsiniz. Tüm insanoğlu, tüm ihsan etme seviyesinde ortak durumunda olan ruhlar sizinle birlikte Yaradan'a dönmüş olacaklar. Sonrasında bu koşulla ilgili düşünceler size gelecekler. Ne kadar anladığım önemli değil. Önemli olan metni okumam boyunca niyeti koruyabildim mi? Anlamamın derecesi ikinci sıraya bile değil, üçüncü sıraya konulmalıdır. İlk önce metin boyunca akarak ve aslında içine katılmayı arzu ederek niyeti korumalıyım. İkinci olarak, kelimeleri doğru anladığımdan emin olduktan sonra her kelimeyi manevi olarak yorumla. Bu, doğru açıklamanın bağlanmamı bu özel hareketiyle daha güçlü yapar demektir. Eğer perdenin ne olduğunu doğru açıklarsam, arzuyla ya da ona karşı olarak harekete bağlandığım anlamına gelir. Ya da örnek olarak, üst ışık doğru olarak açıklanmalıdır. Bağla Sulam'ın açıklamalarına göre anlaşılan doğru bir yaklaşım kullanarak okuduğunuz her şey, katılmak, hissetmek ve eylemin içinde yaşamak için niyetinizi kuvvetlendirir. Bu yüzden Bağla Sulam kelimelerin açıklamalarına çok önem verir ve bunları kalbimizle bilmemiz gerektiğini söyler. Bu şekilde çalışma sırasında niyetinizi kuvvetlendirirsiniz. Kelimelerin açıklamaları her şeyi teoride bilmek, sınavı geçmek ve zeki bir çocuk olmak anlamına gelmez. 25. Bir şekilde manevi sistemlerin ne olduklarını hissetmeyi denemeliyiz. Benim içimde konumlandırılmış durumdalar ve hayatımı belirliyorlar. Fakat onları hissedemiyorum. Aynı akciğer ve karaciğerimi hissedemediğim gibi. Hissetmediğim vücudumda birçok organ var. Aynı zamanda manevi sistemleri de hissetmiyorum ve onlar benden daha fazla da gizlenmiş durumdalar. Eğer vücudumdaki sistemler hastalanırsa o zaman anında bir şeylerin yolunda olmadığını hissederim. Buna zıt olarak manevi sistemlerim tamamen arızalıysa bile bunu hissedemem. Kişinin çalışmalarının tüm süresi boyunca kendisine vücudunun içinde olduğu ile ilgili söylenmiş olunan her şeyi düşünmeyi denemelidir. Hayvan organizmasından çok ruhun vücudundan bahsediyorum. Bu tüm bu süreçlerin gerçekleştiği yerdir. kişi içine geçmek ve içinde yaşamak için ruhunu anlamayı öğrenmek istiyorsa, o zaman bu sistemi öğrenmelidir. Kişi bu dünyada dünyanın yapısını bilmeden yaşayabilir. Ancak maneviyatta kişi onu anlayana kadar ona hiçbir şey ifşa olmaz. Yoksa kendine zarar verebilir. Bu yüzden içimizde nelerin çalıştığını bulmayı denemeliyiz. Bu yönde çaba sarf ederek kişi arzusunu ve özlemini artırır ve sonrasında ışık etkisini uygular. Tese giriş 155. maddede Bağlas olan şöyle yazmaktadır. Ne çalıştıklarını anlamasalar da buna rağmen çalıştıkları materyali anlamaya olan kuvvetli arzuları ve çok istemelerinden dolayı saran ışığı üstlerine doğru uyandırırlar. Kendimizi sonsuzluk dünyasının tüm hacmini kavramış gibi hayal etmeliyiz. Sonsuzluğun mahutu içinde ve ilk 9 sefirot içinde gerçekleşen her şey içimize yerleştirilmiştir. Tüm bu alan yaratılışın ruhlarının küresidir. İlk ve ikinci kısıtlama, aynı zamanda tüm dünyaların genişlemesi içimde gerçekleşir. Materyalimin içine dalma, çeşitli süreçler yardımıyla yaratılışı ve yeniden inşası, tüm bunlar hazzı hissetme arzusu içinde yer alır. Hazzı hissetme arzusu, işte bu benim. Haz için arzuya dayalı olarak sonrasında ben ve aynı zamanda başka bir şeyin daha mevcut olduğunu ve yerini belirlerim. Dünyalar, diğer ruhlar, melekler, kötülükler, ruhlar ve tüm bunlar ben düzeltilmediğim için varlar. Kendimi düzelttiğim zaman şunu göreceğim. Ben, yani haz için olan arzum sonsuzluğun ışığıyla doldurulmuş durumdadır. Bu yüzden çalışmış olduğumuz her şey içimde ve her birimizin içinde yer alır. Bu herkesin kendisine söylemesi gerekli olandır. Bu içimde yer alır. Algılamadığım durumlardan onlar hakkında düşünmeye başlamama kadar. Sonrasında sonsuzluk dünyasına kadar aynı sırada, aynı durumlar ve olaylar boyunca geri dönmem gerekir. Ben sonsuzluk dünyasına yükselirken çabalarımla üretilmiş olunan tüm geçmiş, şimdiki ve gelecek olaylar içimde gerçekleşir. İfşa etmiş olduğum sonsuzluk ışığı da aynı zamanda içimdedir. Bizim sadece içimizde gizlenmiş olanı ifşa etmemiz gereklidir. Kişi her şeyin içinde olduğu gerçeğine yoğunlaşmalıdır. Uzaktaki ya da yakındaki bir çeşit yıldızı aramamalısınız. Tüm bunlar içimde. Sonra kişi yakın ve uzak kavramlarının kendi nitelikleriyle ya da bir şeyin manevi olarak ne kadar ona yakın ya da ondan uzak olduğu ile belirlendiğini düşünmeye başlar. Eğer en baştan kişi her şeyin içinde olduğunu düşünmeye başlarsa, o zaman her şey farklı görünecek ve ona farklı anlamları olacak. 26. Elde etmiş olduğumuz ya da noksan kaldığımız bilginin miktarı hakkında endişe etmemeliyiz. Burada çok farklı türde insanlar var. Materyali anlıyorlar veya anlamıyorlar. 10 sefirotun öğretilerini biliyorlar ya da bilmiyorlar. Bu hiç fark etmez. En önemli olan şey şu anda kitabı okurken onlara ve herkese atıfta bulunduğunu biliyorlar. Başka bir deyişle herkes kitabın onun hakkında, onun bu konumlarda ve bu seviyelerde olduğunu ve her şeyin onun içinde olduğunu, konuştuğunu biliyor. Kişi bunun içinde gerçekleştiğini hala hissetmiyor olmasına rağmen yine de kendini bu dünyanın çeşitli önemsiz düşüncelerinden temizleyerek içsel olayların kendi hayatı olduğunu, algılamasını ve içinde bulunduğu durumu hemen keşfedecek. Bu yüzden içi dıştan daha çok istediğimizde tam olarak bu sürecin benim içimde nerede gerçekleştiğini anlamayı ve algılamayı çok isteriz. Sonra bu yüzden çalışma etkisini üzerimizde gösterir. En sonunda sonsuzluk bizim en iç noktamızdır ve tam şu anda ona göre en dış noktada mevcuduz. O zaman Tora'nın içselliğini öğrenmeye başlayalım. Tüm bu sistemler içimde yerleştirilmiş durumda ve çabalarım sayesinde onları ifşa edeceğim ve içsel manevi gerçekliği hissedeceğim. Bu vücudun klipası kaybolacak ve sadece manevi algılamalar içinde ya da manevi dünyada yaşayacağım. 27. Hedefe ulaşmak için sadece tek bir şeye ihtiyacımız var. Koşulsuz inanç. Hepsi bu. Koşulsuz inanç şu demektir. Orada beni kurtarabilecek sadece tek bir şeyin var olduğuna inanıyorum. Ders sırasında beni kaynağa getiren ışık. Bir kesinliğe ihtiyacım var. Başka hiçbir şey olmadığına dair bir idrak ki bu olmadan ben bir ölüyüm ve sadece kurtuluş gelirse ben yaşayacağım. Bu tıpkı ölümcül hasta olan bir kişinin onu neyin kurtarabileceğinden başka hiçbir şeyi düşünememesi gibidir. Kendinizi ölümcül hasta bir kişinin yerine koyun. Eğer ışığı alırsanız anında acı çekmediğiniz, uzun ve güzel bir yaşam elde edeceğinizi biliyorsunuz. Eğer alamazsanız daha fazla kötüleşebilir ve ölebilirsiniz. Eğer kişide böyle bir his mevcutsa o zaman yönteminde koşulsuz inanç vardır. İnancınız şu şekilde yönlendirilmelidir. Şu anda ihsan etmeye yaklaşıyorum. Yaradana benzer bir şekle ve bu benim iyi hissetmemi sağlayacak. Kendimi hesaplamalarımı yapmaktan ve iyi hissetmeyi istemekten alıkoyamam. Ancak Yaradan'a ihsan etmek için gelmek istiyorum. Koşulsuz inanca ulaşmalıyız, meydana getirmeli ve test etmeliyiz. O zaman tamam olduğumuzu söyleyebiliriz. Soru, bunu nasıl elde edebiliriz? Bağla Sulam der ki her şey sadece buna bağlıdır. Eğer inancınız yoksa, o zaman manevi çalışmadaki çabalarınızdan ve hazırlık sırasındaki çeşitli eylemlerinizden bunu talep edin. Bağla Sulam'ın dediği gibi, öğrenci çalışmadan önce taahhüt etmelidir. Başka bir deyişle böyle olmasını istemelidir. Sadece bunu ister ve hepsi budur. Daha fazlası bunu en uzak noktadan gerçekleştirir. Bu azar azar şekillenir. Ancak sadece çalışma sırasında inancı talep etmek, özellikle öğrencinin arzusu üzerine kurulu bir şekilde sırasıyla çabalarını, çalışmasını, dağıtımını ve grubunu birleştirmek için gerçekleşir. Eğer buna sahip olursa sonrasında inancın bu derecesine ışık gelecek, kelimi düzeltecek ve onu kaynağa geri götürecek. Sonra elbette lolişmadan lişma durumunu elde edecek. Süreç bizim lişmayı elde etme ihtiyacımızı gerçekleştirme derecemizle ölçülür. Ve beni iyi hissettireceğini tasarlarsam bu önemli değildir. Bu her zaman bilinçaltımızda mevcuttur. İhtiyacı gerçekleştirme derecesi, serbest zamanımızı kullanma, sarf edilen çabalar, içsel şiddetli arzu ve savaşımızla değerlendirilir. Bazen tam tersi gerçekleşir. Aniden başka birçok amacımız olduğunu, hayatta diğer önemli şeylerin olduğunu keşfederiz. Bunun hakkında hiçbir şey yapılamaz. Denir ki, onu yaşa ama içinde ölme. Bu inancın eksikliğidir. Bu yüzden inanmak, lişmayı elde etmek, hayatın amacını fark etmek demektir. Ve bu dünyada yapacak başka hiçbir şeyimiz yok. Bizler bunun için ve aynı zamanda sadece çalışmaya doğru yaklaşımla elde edilebileceğini anlamak için yaratıldık. Bu inanç olarak adlandırılır. Eğer bunu yaparak hayatınızı kurtardığınıza 1 milyon dolar ödeyecek dahi olsanız, inanıyorsanız, eğer buna sahip değilseniz o zaman bankaya gidin ve kredi alın. Lütfen. Sonrasında tüm hayatınız boyunca çalışın ya da alternatif olarak 10 sene boyunca çalışın ve sonrasında hayatı elde edeceksiniz. İnanç, manevi edinim için bir kaptır. Sadece konuşarak manevi dünyalara kapıları açabilecek bir durum değildir bu. Bu klidir. Güven, odağınız, yaradana erişmek, ihsan etmeyi elde etmeye arzu. Tüm bunlar bütün olarak inanç olarak adlandırılır. İnanç bu ihsan etmeyi elde etmek için olan klidir. Eğer düşünür ve kendimi sadece bununla ilgilendirirsem bunun olacağına tamamen ikna olurum. 28. Hesaplama sadece onu talep etme derecesine ve çalışma sırasında tüm gruba nasıl bağlandığının derecesine göre gerçekleşir. Bu, niyetimiz üzerinde çalıştığımız zaman esnasındadır. Gene de derslerde insanların %30'unun uyuduğunu görüyorum ve bunu diğer herkesi de dersten düşürdüklerini hissetmeden yapıyorlar. Herkesin kendinden yanan kalp talep etmeleri gerektiğini söylemiyorum. Bazen bunun imkansız olduğu durumlar vardır ve ben de o zamanlardan geçtim. Ancak kişinin derste böyle hafif bir düşünceyle, uyumakla aynı fikirde olması kabul edilemez. Bu birçok örnekten biridir. Biliyorsunuz, bazen ben de uyuyakalıyorum. Ancak bizim mecburiyetimiz çaba göstermektir. 29. Çalışabilen insanlar var ve rahatsız eden düşünceler, yorgunluk ve diğer faktörler yüzünden çalışamayan insanlar da var. Bu çalışabilen kişilerin uyaran dürtüleri, arzuları ve ruh halleri vardır. Ve çalışamayan kişiler çöl durumundadırlar ve çaba sarf etmeleri gereklidir. Çalışmaya mümkün olduğu kadar çok yoğunlaşmak ve başka hiçbir şeye değil sadece ışığın onları kaynağa geri getirmesine yalvarmak için. Biraz ilgi geliştirmek, ifşanın içinden gerçekleşebileceği kesin bir bağlantı kurmak için yalvarmalılar. Kendi egolarına göre çöl durumunda kalabilmeyi ihsan etmek için ışığı boşaltmaya yalvarmalılar. İhsan etmeye gelince, buna zıt olarak itici bir güç geliştirmeyi talep etmeliler. Ancak kendi içsel çölünde kalan kişiler buna muktedir değillerdir. Ta ki iyi durumda olan, kendi iradesi ve arzusuyla çalışanlardan yardım alana kadar. Diğerlerine yardım etmeliler. Bizler tıpkı birçok parçaya bölünmüş tek bir insan gibiyiz. Bireysel olarak bir durumdan başka bir duruma geçmek yerine bu durumlardan hep birlikte geçebiliriz. Bunu yaparak zaman kazanırız, birbirimize yardım ederiz ve birbirimize bağlı hale geliriz. Bunun için çalışma sırasında özellikle her birimiz maksimum çaba sarf etmeliyiz ve ortak bir niyeti korumalıyız. Burada çalışma için arzusu olmayan kişiler görüyorum. Arzuları olamaz, buna muktedir değiller, materyalin tadı tuzu yok, kuru ve anlaşılmaz. Buna neden ihtiyacım vara yanıt, bizi kaynağa geri getiren ışığı çekmek içindir. Size eksik ilgi bilerek verilmiştir. Bu sayede düzeltme için talep edebilirsiniz. İlgili olduğunuzda düzeltmeyi talep etmiyorsunuz. Zaten bilgiyle bu şekilde kabul ediliyorsunuz ve aklınız için besin buluyorsunuz. Bu yüzden kişinin ilgisinin ve bağlantısının olmadığı durum ona doğru davranırsak kutsal bir durum olabilir. Ancak böyle bir durumda kişi tek başına hareket edemez. Kendisini çevreleyen toplumun yardımına ihtiyacı vardır. Bu yüzden çalışma her zaman grupta yer alır ve irade gücü ve arzusu olan bizler bu algılamanın elementlerini ve şu anda çöl durumunda olan dostlarımızı desteklemeliyiz. Bağla Sulam der ki, eğer bir nesne maneviyatta çeşitli durumlardan geçerse, o zaman dünyamızda birçok nesne var ki kendilerini çeşitli durumlarda bulur. Maneviyatta erkek ve kadın tek parsuf meydana getirirler. Aynısı çocuklara ve tüm diğerlerine de uygulanır. Çeşitli durumlar kişinin içinde hissedilir. Cansız, bitkisel, hayvansal ve insan seviyeleri kişinin içinde mevcuttur. Gece, gündüz, dünya ve cennet hepsi parsuf içinde mevcutturlar. Bizim durumumuzda işler biraz farklı. Her şey içsel ve dışsal parçalara bölünmüştür. Büyük sayıda, her biri özel bir şeye sahip olan kişilere ayrılmıştır. Adam Harishon tüm ruhları içerir. Dünyadaki tüm ulusları ve genel olarak her şey tek bir parçuftadır. Ancak burada bizim dünyamızda her şey birçok parçaya bölünmüştür. Eğer tek bir varlık olarak birleşirsek ve her birimiz kendi parçasını gerçekleştirirse ve diğerine kısmen bağlanırsa, o zaman diğeri kendisini bu belirli parçayla meşgul etmek zorunda değildir. Bu birbirimize nasıl yardım ettiğimizin ifadesidir. Eğer aramızda bu birleşmeye ulaşırsak ve birleşmiş bir hareket sergilersek düzeltmeyi bitirebileceğiz. Hareketlerin çeşitliliği birbirimize bağlanmamış olduğumuz gerçeğinden dolayıdır. Dolayısıyla maneviyatta birbirini izleyen durumlardan geçen kişiye her ne uygulanırsa, maddiyatta bu tek bir varlıkta birleşebilecek çok sayıda kişiye zorla uygulanır. Bireysel küçük aksiyonlarının birbirleriyle birleşmesi yüklüdür ve hepsini bitirebilir. Bu fırsattan grupta özellikle yararlanılmalıdır. Bu yüzden öğrenmek isteyenle istemeyen arasında fark yaratmaz. Önemli olan geçen durumlarla olan ilgimizdir. Dahası kişi için şu anda hangi durumda olduğu hiç önemli değildir. Durumlar yukarıdan gelir. Bana Sitra Ahra'nın bunu tertiplediğini söylemeyiniz. Her şey Yaradan'dan gelir. Her durum kutsaldır ve gereklidir ve yukarıdan size ne gönderildiğine göre sadece bunun farkına varmalısınız. Çalışma için arzunuz yok mu? Olağanüstü. Çalışma için arzumun olmaması muhteşemdir. Bu demektir ki şimdi bunun üstesinden gelmek için çabalamalıyım. Toplumun güçleri nerede? Dün ve dünden önceki gün nerede? Tüm bunları tek bir resim içine topladıktan sonra yine de beni kaynağa geri getiren ışığı talep etmeliyim. Yaradan bana güçleri vermek zorunda. Fakat egomu yanlış yolda doldurmamalı. Bu sayede neşeyle ileri yürüyebilirim ve heyecanla çalışabilirim. Hayır. Eğer bunu yaparak kendimi yerine getirmiş hissetmezsem bu tamamdır. Böyle bir çalışma için arzum yoksa tamamdır ve arzusuz devam edersem bu da tamamdır. Şimdi beni kaynağa geri getiren ışığı çekmek istiyorum. Şimdi bilginin üzerine gitmek için kuvveti edinmek istiyorum. Çalışmaya anlayışımla bağlanmayayım. Fakat bunun üzerinde yani bilginin üzerinde bağlanmalıyım. Bu durumda kim daha fazla faydalanacak? Materyal kime daha çok kur görünürse o daha fazla faydalanır. O durumun doğru bir şekilde farkına varmalıdır. Diğer yandan yükselmiş durumda olan kişi, anlayışı kullanan, ders sırasında çalışan, bir şeyleri not tutan, çizimler yapan kişi belki de mevcut durumunu doğru bir şekilde kullanamıyordur. Belki de dışsal anlayışıyla birlikte çalışıyordur. Nasıl ki Parsufim, Aba ve İma birbirlerine yüz yüze ya da sırt sırta dönüyorlarsa ve kendini unutuyordur. Grupta çalışıyorsak bu farklı bir durumdur. Kişi kendini unutuyorsa bile, coşkuyla çalışıyorsa bile, yükseltilmiş durumda ve pozitif hisleri deneyimliyorsa, bu sırada diğeri zıt olarak çalışma için eksik arzudan neşeleniyordur. Yine de grupta herkes birbiri için telafi eder. Bunu neyle birlikte yaparlar? Bu çaba sayesinde gerçekleştirilir. Çaba sarf etmek. Ben istemezken siz çalışmak istiyorsunuz. Sonrasında beni tamamlarsınız ve ben de sizi tamamlarım. Tıpkı tek bir adam gibiyiz. Burada birçoğuna bölünmemize rağmen maneviyatta sadece tek bir adam vardır. Eğer şimdi tek bir adamı oluşturabiliyorsak birbirimiz için telafi ederiz. Örnek olarak sizin tırmanışınız benim kuruluğumu tamamlar. Burada çalışmamız gereken şekil budur. Sanki bir laboratuvar gibi. Hep birlikte bize yukarıdan gönderilmiş bir durumda çalışırız. Bir şeyle uğraşırız. Durumumuz denilen malzemeyle. Herkes kimyasal maddelerle çalışıyormuş gibi atanmış olduğu testleri yönetir ve sonuç olarak birlikte gruba yukarıdan verilmiş olan ortak malzeme üstünde çalışırız. Yukarıdan gruba sanki tek bir vücutmuş gibi davranılır. Eğer bir kişi bir şey üzerinde çalışıyorsa tamamen kimyasal bir laboratuvardaki gibi genel olarak burada ortak bir aksiyonla meşgulüz ve yükselmeye başladık. Her birimiz çalışma sırasında kendi durumuna dikkat göstermeli ve hep birlikte çalışıyor olduğumuzu akılda tutmak zorundayız. Bu iki faktöre ihtiyacımız var. Herkes kendi içsel durumu üzerinde çalışır ve hep birlikte Yaradan'la ilişkide çalışırız. Hepsi budur. Başka hiçbir şeye ihtiyacımız yoktur. Çok basit. 30. Benim için en önemli olan bu akıntı içinde akmak, içeride olduğumu hissetmektir. Ve çalışmadan sonra aklımda ne kaldığı önemli değildir. Gerçekte bu sonrasında bana niyetin içinde, metinle duygusal birleşme içine her ne kadar bu ikincil olsa da daha derine gitmeme yardım eder. Böylelikle her şey doğru bir şekilde gelişir. Kişi sadece bilgiyi talep etmeyi keser ve içinde yaşamayı umursamaya başlar. Tıpkı bir çocuk gibi. Sanki gerçekte aksiyonlar gerçekleştiriyormuş gibi. Ya da bunları gerçekleştirmese bile başarı onunla birlikte devam eder. Zorla hislerimizle bu koşula girdiğimiz ve kendimize bir ara vermediğimiz zaman çalışmamızda bir noktaya ulaşmalıyız. Sonrasında başarılı olacağız. Bunun üniversitedeki ya da okuldaki çalışmalarla hiçbir ilgisi yoktur. Bu tamamen farklı bir şeydir. Bizden istenenin ne olduğunu anlamaya başlayın. Denmiştir ki, insanlar arasındaki bilgeliğe inanın fakat insanlar arasındaki maneviyata inanmayın. Çünkü tam şu anda ışığı, ıslahı talep ediyorsunuz. Sizi kaynağa geri getiren ışıktır, bilgelik değildir. Bu çok iyi bir ilişkidir. Bizim herhangi bir bilimi olağan çalışma yaklaşımımızdan çok farklıdır. Sadece bir yaklaşımı elde etmek gereklidir. Başka hiçbir şeye ihtiyaç yoktur. Bununla karşılaştırılınca başka bir şey yoktur. Sonrasında kitap içinde gizli bir şekilde var olan bu araçta onun tarafından bizlere geçirilen gücü hissedeceğiz. Açıkçası bu metin dışında maneviyatla başka hiçbir bağlantımız yoktur. Bu ana faktörden yarar sağlamak için önemli olan tek şey ne azı ne daha fazlası. 31. Birçok makaleyi birlikte okuruz. Bu bizim tarzımız olmamalı. Kişi her yeni saniye sırasında yeni bir koşul içine geçebilir. Geçmiş koşulu terk etmeli ve geçmişe tutunmamayı denemeliyiz. Herhangi bir koşuldaki an ne kadar yüksek olduğu önemli değil, kişinin içinde bir andan daha uzun kalırsa klipaya döner. Her yeni an sırasında yeni bir koşul kişinin arkasında durmalıdır. Kişi yeni durumlarına tutunmaya çalışmıyorsa bu öncelikle onları kendisiyle ilişkilendirmiyor demektir. Kişi koşulların içinde saplı kalmamalıdır ve koşuldan koşula akmalıdır. Ancak o zaman ıslah ve son ıslaha ilerleyebilir. Bu yüzden hangi koşuldan kişi geçiyorsa bu onun için önemli değildir. Onun için önemli olan bu koşullardan daha hızlı geçmesidir. Günde binlerce makale okuyabiliriz ancak bunlar kişide kalmaz çünkü gerçekten gün boyunca binlerce durumdan geçmemiz mümkündür. Hafızanızı zorlamaya ve birçok şeyi hatırlamaya çalışmamalısınız. Algılamanızı kullanmayınız ve buna tutunmayınız. Şu anda hissettiğinizin aynısını bir sonraki anda hissetmeye çalışmayınız. Hayır, eğer bir an için bir şey hissettiyseniz zaten onu kavramışsınızdır. Bundan daha fazla kendiniz hakkında endişe etmemelisiniz. Bu algılamayı hayatınızda deneyimlediniz ve bu da onun sonudur. Bir sonraki sefer her şey değişik olacaktır. Daha büyük ve daha iyi ve farklı bir içsel tanımlamaya sahip olacaktır. Endişelenmek için hiçbir sebep yok. En önemli olan şey düşüncelerinizdeki tüm algılamalar üzerinden geçmektir. Bu yüzden denmiştir ki her yeni anda sonsuzluğun mahudu bir kez daha boştur ve bir kez daha işlenmemiştir. Aynı şeyi yapmalıyız. Kişi her bir anda yeni olmalıdır. Tıpkı yeniden doğmuş gibi. Bu durumda önceden gelen her şeyi silmiş oluruz ve bir kez daha boş hale ve çalışmaya hazır hale geliriz.